Ayrım 12.
Halise'ye bedeninde barındırdığı anılarla birlikte sahip olmak umudunu bir zaman sürdürdü böylece. Sonra inatçı bir küskünlükle her şeyden en önemlisi karısının mutsuzluğunun nedenini anlamaya çalışmaktan vazgeçti. Çetin geceleri sırtı Halise'ye dönük uyuyordu yanında. Geç vakit içkili geliyordu eve. Işığı açmadan el yordamıyla gelip yorganın altına süzülüyordu. Hep bir gece önce ona duyduğu öfkeyi arıyordu içinde Halise. Bulamıyordu. Yerinde durmuyordu öfkesi. Kesinlik ve acıma alıyordu yerini hemen. Uzun zamandır o böyle duygularının ve bedeninin gardiyanı olarak yanı başında uyurken içindeki olmazlıklar köreliyor, kızgınlıkları yatışıyordu. Yetersizlik ve suçluluk duyguları kabarıyordu yüreğinde. Sabahları her şeye karşın cılız bir uzlaşma umudu, bezginlik veren bir iyileyicilik kalıyordu geceden geriye. Karanlık bir çıkmaz sokakta kıstırılmışlığa benzer bir çaresizlik. O dönemde Halise sonsuzluğa kadar sürecek bir düzensizlik kapanına düşmüş olduğu duygusunu yaşıyordu. O kapanın içinde giderek katılaşıp taş kesileceğinden korkuyordu. Onunla birlikte dünya da taş kesilecekti elbette. Sonunda hiçbir şeyin değişmesi olasılığı kalmayacak, buna bağlı olarak hiçbir belirsizlik, heves, istek ve umut da olmayacaktı. Simde'nin 3. yaş gününden beri daha hırçın, daha huzursuzdu. Kendi kendini yaralama isteği gitgide yoğunlaşıyordu içinde. Çetin'le aralarında karşılıklı anlayışsızlık ve acımasızlığın acısından başka hiçbir şey yoktu artık. Arkadaşlığın sıcaklığını bile yitirmişlerdi. Hiçbir güzellik, hiçbir heyecan, sevinç kalmamıştı bu beraberlikte. Sebzeler doğuruyor, patiska çarşaflar kaynatıyordu ocağın üstünde oturttuğu bir kazanda ve bedeni sık sık saldırıya uğruyordu geceleri. Gözlerini yumuyor, kocasından kaçırdığı saklı bir alanda geziniyordu o uyuduktan sonra. Kendini bildi bileli şarkıcı olmak istemişti ya, tükenmiyordu umudu. Her akşam sahneye çıkıyordu uykusunun içinde. Alkışlar dinmek bilmiyor, gelen çiçekler odalara sığmıyordu. Adı kocaman ışıklı harflerle karanlığın tam kalbine yazılmış oluyordu. Alice. Elbette alkışlar arasında sahneye çıkıyor ama her seferinde söyleyeceği şarkıyı unutuyor ya da sesi kısılmış oluyordu. Kimi zaman da işine son verildiği söyleniyordu ona. Terslik bu ya, her şey iyi gidip tam şarkıya başlamışken ışıklar birden sönüyordu. Adı yanlışlıkla Halise yazılıyordu kocaman levhalara bazen. Sanki öyle biri varmış gibi. Halise'nin bir zaman yaşadığını ve sonra öldüğünü söylemek daha doğruydu aslında. Bir sabaha karşı yarım şişe DDT içirip işini bitirmek zorunda kalmıştı onun Alice. Ölüm kalım savaşı 4 gün sürmüştü. Kendine geldiğinde hastaneden eve yatağına taşımışlardı onu. Teni kara sarıydı. Çetin yatağın ayak ucundaki sandalyede oturuyordu kaskatı. Yüzü çökmüştü ama değdiği yeri deliyordu bakışları. Bu küçücük yerde beni bu duruma düşürebileceğini hiç düşünmedin. Bu iş bitti demişti. Çocuk annemin artık, o bakar. Sen iyileşir iyileşmez boşanırız. Evlilik hayatına uyum sağlayamadın sen. Gayret göstermedin. Ta baştan beri beni aldattın ve hiç sevmedin. Sorumsuz ve başıboş olmak istiyordun. Artık gönlünce yaşa. Anımsamak istemezdi. Acı, biraz utanç ve öfke duyardı çaresizliklerden. Bütün bunlara nasıl dayandım diye düşünürdü. Bir bebeği yatağına bırakırken, yatak odası kapısının arkasında tokatlanırken ve gündüz otobüslerinin mola yerlerinde bütün iyimserliklerini kötülüğe, içindeki gizli sevinçleri kedere ve her türlü oluru olmazlığa dönüştürmeyi becerebilen bir adamla sessizce çay içerken görürdü kendini. Onun bastırılmış, yamultulup, biçim değiştirerek erkeklik kılığına girmiş korkularından çıkıp kendisinin cesur ama kaygılı gözlerini vuran bakışları içini soğuturdu. Gülüşü donar kalırdı dudaklarında, isyan duygusu kabarırdı yüreğinde, alınamamış öcülerin yıkıcı üzüntüsü. Bir göle bakarak ağladığını anımsardı, neden ağladığını çıkaramadan. Bir balayı oteli, koyu yeşil bir göl, çam ağaçları ve gözyaşları. Ama nelerden sonra yaka dekoltesi derin, yırtmacı kalçaya uzanan siyah gece elbisesiyle Strangers in the Night'ı, Something I Feel'ı söyleyen bir kadın vardı ortada, kesinlikle. Onun ışığın içinde duran gencecik yüzünde gösterişsiz ama güçlü biçimde sezilen bir kendine güven vardı. Bu benim yaşamım, benim seçimim kararlılığı vardı bakışında. Bir gece otobüsünün arka koltuğunda hiçbir gelecek düşü kurmadığı ve birçok şeyi birlikte unuttuğu bir adamla öpüşüyordu aralıksız. Bir yığın acı, pişmanlık ve oldukça önemli epey kadınlık deneyimi yaşadıktan sonra sıradan düşler kurmamayı öğrendiği için artık özgürdü. Aldatmalara aldatmayla karşılık vermeyi, kendine özel güvenlik ve gizlilik çekmeceleri yaratmayı, geçilebilecek darbelere hazırlıklı olmayı öğrenmişti. İçe çekilmeyi ve taşkınlık gerektiren zamanları, suçlamayı ve bağışlamamayı biliyordu şimdi. Sevmediği bir erkekle yattığı zaman, yüreğini işin içine katmadığı zaman bile zevk alabilmeyi öğrenmişti sonunda. O erkeğin yanından onu hemen unutarak kalkıp gidebilmeyi öğrenmişti. Özgürdü. Ne yazık ki bütün bunları hiçbir zaman anlatamamıştı Simden'e ve şimdi yıllar sonra burada bu hastane odasında anlıyordu ne çok anlatmak istemiş olduğunu. Bir kaza mıydı bu? İyileşebilirse böyle söyleyecekti elbet başkalarına. İyileşmek ama nasıl? Yüzüne dokunabilseydi, gülüşünün yerinde durduğunu görebilseydi. Ne değişirdi ki? Yaşam bir karabasana dönüşmüştü. Sara için nicedir. Epeydir hazırlıklıydı buna. Kurulmuş, özlenmiş bir ölüm olacaktı, ölümü. Ayrıntılardaki değişiklik o kadar da önemli değildi nasıl olsa. Yaşarsa yeniden uykusuzluklara, sevgisizliklere, boşluğa düşecek olduktan sonra yaşamanın ne anlamı vardı? Sara, sen hayattan ne bekliyorsun güzelim? Bunu bir belirleyebilsen artık. Nedir senin amacın, Sara? O, bu adla epey geç tanıştı. Suat Bey, Alice'in fazla zorlanmış, Halise'nin ise köylü adı olduğunu, Sara'nın ona daha çok yakışacağını söylemişti bir akşam. Evlenmeye karar vermişlerdi, yazdı. Terasta denize karşı oturmuş, şampanya içerek kutluyorlardı bunu. Parmağındaki iri tek taş yüzükten alamıyordu gözlerini Alice. Sana Sara demek isterdim aşkım. Adın Sara olmalıydı senin. Sara mı? Ama neden olmasın hayatım? Öyle hoş ki. Yeni adını hiç yadırgamadan ve zorlanmadan benimsemişti. Ölenlerin yerini birinin alması gerekiyordu zaten. Soylu, ağır bir hava vardı Sara'nın söylenişinde. Sonra hiç ilgisi olmadığı halde bu adın onun tonlarıyla, yani o tatlı bal rengi saçlar ve gözlerle, o ipeksi beyaz tenle tam bir uyum sağladığı duygusuna da kapılmıştı. O gece yatarken uzun uzun aynaya bakmış ve böyle hissetmişti. O an birdenbire yüreğinde duymuştu Sara olduğunu ve aslında ta baştan Sara olarak doğmuş olduğunu. Adlarıyla bütünlenen insanlar vardır demişti daha sonra Suat Bey'e. Sen bana bu adı vererek beni şimdiye kadar olduğumdan daha gerçek kıldın. Ne çiğlik, ne sahtelikti. Olgunlaşması uzun sürmüştü. Bütün kayıtlarda Halise'ydi ilk adı hala. Kızlık soyadı olan Tar ise sürekli değişmişti. Koray, İpekeli, Sönmez olmuştu sırayla. Ama Halise'yi Sara yapan, ondan Sara'yı yaratan adam Suat İpekeli'ydi kuşkusuz. Suat diyemezdi. Suat Bey diye çağırırdı onu. 32 yaş vardı aralarında. Sara 26, o ise 58 yaşındaydı tanıştıklarında. Toplantılarda, kalabalık içinde insanların onlar hakkında ne düşündüğünü anlamak ister, bakışlarını yakalamaya çalışırdı Sara. Onları önemsediğinden değil, gençliğinin yaşlı kocasının yanında nasıl durduğunu başka gözlerde görmek istediğinden. Güzelliğinin onunla daha çarpıcı hale geldiğini bildiğinden. Hayranlık, şaşkınlık ve kıskançlık yansırdı yüzlerde. Zenginlik ve güzelliğin şu ya da bu biçimde bir araya gelmesi her zaman saygı uyandırıyordu. Zaten birbirine bağlı şeylerdi bunlar. Güzellik zenginliği arayıp buluyor, zenginlik de güzelliğin peşinden koşuyordu. Hayatının kaçınılmaz iç bozgunlarını yaşadıktan sonra ve henüz 25'inde bile değilken, yalnızca parası olanların insan sınıfına girmeye hak kazandığını ve ne yapıp edip varlıklı olmak gerektiğini anlamıştı Halise. Baş kaldırabilmenin, güçlü olmanın en kolay yolu paralı olmaktı. Özellikle bir kadın için. Özgür olabilmek için yoksulluğu ve orta halliliği kabul etmeyecekti. Elinden geleni yapacaktı bunun için. Ünlü, bol para kazanan bir şarkıcı olmaya çalışacaktı öncelikle. Suat Bey'le karşılaştığı sıralarda bu konudaki umutları zayıflamaya başlamıştı aslında. Güzel ve akıllı bir kadın için başka yollar da bulunduğunu düşünüyor, görüyordu. Gene de Suat Bey'e sevecenlikle davrandığına, huysuzluklarına katlanıp adamcağızın sonbaharına canlılık getirdiğine inanıyordu. Gençliğinin en parlak, kadınlığının en güzel 8 yılını vermişti ona. Bu süre içinde hanımefendilik sıfatını ve ilk önemli maddi varlığını edinmişti. Resimden, değerli eşyalardan anlamayı, zevk almayı öğrenmişti. Konuk ağırlamayı, giyinmeyi, içine girdiği sınıfa özgü kimi kuralları ve incelikleri. Kocasıyla dile getirilmemiş bir anlaşma vardı aralarında. Karşılıklı ve saraya göre hemen hemen eşit olarak birbirlerinden aldıklarının bedelini ödemişlerdi. Elde ettiklerinin değerine yatsımıyordu Sara. Hayır, gereksiz yere dedikodu edilmesine, bazı ilişkilerinin abartılmasına karşı çıkmıştı yalnızca. Kimilerinin bol keseden söylediği gibi bedeli ödenmemiş hiçbir şey yoktu hayatında. Her zaman övünürdü bununla. Düşüncelerini, ilişkilerini ve yaşamını yönlendiren en önemli varlığı güzelliği oldu her zaman. Yeni yetme bir kızken film yıldızı olabilme düşleri kurmuştu. Ama yaşamı öyle değişik bir seyir izlemişti ki şarkıcılık öne geçmişti. Aslında bir tek filmde oynamak bile yetecekti ona. Çünkü artist olma isteği özellikle büyük bir aynanın önünde otururken arkasında duran soylu sevgilisinin boynuna değerli bir gerdanlık taktığı ve onu tam kulağının altından öptüğü sahneyi oynama düşü üstüne yoğunlaşmıştı. Bu resim onda garip bir duygusallık uyandırıyor, gözlerini nemlendiriyordu nedense. O anın güzelliğini gerçek yaşamında tatmıştı, sonradan kuşkusuz. Ama ne duygular ne kişiler gerçek değildiler. Olası filmdeki olası gerçeklik anı yoktu bu hayat sahnesinin içinde. Kurulmuş, yapılmış, geçici ve anlık bir görüntüydü o. Bir zamanlar güzelliğine şiirler yazılmıştı. Ama kimdi o şiirleri yazanlar ve neredeydiler şimdi? Neden birdenbire yok olmuşlardı? Belki de yoktu gerçekte öyle birileri de olması gerektiğini düşünmüştü. Yaşamadığı harika bir yaşamı yaşamış, olduğuna kendini inandırmayı başarmıştı. Evet, öyle olduğunu görüyordu şimdi. Gerçeği kendinden ve kendi düşlerinden oluşmuştu her zaman. Düşlerini gerçeğe benzetmeye çalışmıştı sürekli. Gerçeğin mantığını, katılığını koruyarak. Çok yıpratıcı, tüketici bir çabaydı bu. Ama hiçbir işe yaramamıştı sonuçta. Şimdi birdenbire yoluna çıkan ölümle yüzleşirken yaşadıklarının hepsi gereğinden fazla gerçeklik kazanmıştı. Bu dünyada iyi kötü ne mutlu ne de büsbütün mutsuz bir öyküsü olmuştu. Herkesinki gibi bir öyküydü onunki de. Yıldızlar yağmamıştı gökten. Yakında düşünecek hiçbir şey olmayacaktı. Hiçbir kuşku, sıkıntı kalmayacaktı. Yaşadıklarını yeniden gözden geçirmek, mutlu bir hayat yaşamış olduğuna kendini inandırmaya çalışmak gereksiz hale gelecekti. Bir yerlerde bir radyo mu açıktı, yoksa ona mı öyle geliyordu? Bir sopranonun sesi doldu kulağına. Ses o kadar parlak ve dokunaklıydı ki yatıştırıcı, sualtıcı bir etki yaptı üzerinde. Bir an için bile olsa ölüm duygusunu yendi bilinci, rahatladı. Suat Bey ile birlikte Maria Callas'ı dinlemişlerdi Scala'da. Çok etkilenmişti Sara. Kaç yıl olduğunu düşündü. 20, 25 mi? Callas da yoktu artık Suat Bey'de. Onunla tanışıncaya kadar yaşamını daha çok rastlantılar belirlemişti kendince ve bu tanışma da onlardan biriydi. Zor durumdaydı o günlerde. bir yıldır Fehim adlı bir müzisyenle yaşıyordu ama ilişkileri kopma noktasındaydı. Genç adam içki içmeye başladığında durmayı başaramıyor, neredeyse komaya girene kadar içmeye devam ediyordu. Sonra bir süre hiç içmiyor, dinlenip normale dönüyor, ardından gene başlıyordu. Belirsizlikler içinde sürüp giden, yıpratıcı, içkinin çirkin yüzüyle gölgelenmiş, çok yorucu bir birliktelikti bu. Bulduğu her yeni işte 5-10 gün çalışıp ortadan kaybolduğundan kimse iş vermez olmuştu artık Fehim'e. Başlangıçta hiçbir sorunu yok görünen, hoşlandığı bu yetenekli adamın acınası durumu şaşırtıcı ve üzücüydü Halise için. Sonradan tanıştıklarında içkiyi bırakma gayretinde olduğunu, 5 ay hiç içmediğini öğrenmişti. Sözde Halise'yi kıskandığı ve bu gerilime dayanamadığı için yeniden içmeye başlamıştı. Halise'nin hasta bakıcısı olma konumundan mutluluk duyuyordu sanki. Oysa o bıkmıştı. Gidecek yeri olsa hemen ayrılacaktı yanından. Çekip gitmek için uygun koşullar yaratacak bir fırsat kolluyordu. Galata'da Fehim'in yıllardır kirayla oturmakta olduğu izbe soğuk bir giriş katında barınıyorlardı birlikte. Evde eşya olarak bir yatak, birkaç tahta sandalye ve topal bir masayla yayları patlak bir kanepe vardı yalnızca. Her türlü bağlayıcı nesneye düşmanlık duyuyordu Fehim. Boşluk özgürlüktü. İnsan her an her şeyi bırakıp gidebilecek hafiflikte yaşamalıydı. Ama bunu bütünüyle uygulayabildiği söylenemezdi. En az 10 yıldır hiç yer değiştirmemişti öncelikle. Sonra bütün duvarlar türlü çeşitli aynalarla doluydu. Fehim'in merakıydı ayna toplamak. Çerçevesi sazdan, deriden, bezden, kurşun, tahta, demir ve akla gelebilecek her türlü gereçten gösterişli, sade, irili ufaklı, eski yanı, kırık dökük, sırlı sırsız onlarca ayna. Bunlara gözü takıldıkça çoklukla kendini çırılçıplak, uygunsuz durumda yakalanmış hissederdi Halise. İnsanın kendi günah dolu gözleriyle aralıksız karşı karşıya gelmesi, iyi kötü her anının kendinden bile gizlemek isteği duyabileceği her türlü ruh durumunun aynalara yansıması yorucu, sinir bozucuydu. Fehim'in daha önce gitar çaldığı bir barda Alice adıyla İngilizce şarkılar söylüyordu o günlerde. Sesi daha çok caza yatkındı ama güzelliğiyle ilgi topluyordu. Ayrıca tanınmış bir terzinin defilesinde mankenlik yapmış bazı ünlü kadın düşkünlerinin dikkatini çekmişti. Ünlü bir gazete patronuyla ve bir deri giyimcisiyle yattı. Uzun süreli ya da kalıcı bir ilişki kurabilmeyi umuyordu yattığı adamlarla ama olmuyordu nedense. O yıllarda mankenlik ajansları yoktu. Modacının bara gelip Halise'yi dinleyen bir kadın arkadaşı aracı olmuştu bu işe. Başka öneriler geldi bunun ardından. Bir iki defileye daha da katıldı. Elinden tutulsa iyi bir şarkıcı, manken şu ya da bu alanda ünlü bir kadın olabilirdi. Ama kendini ayağına takılan Fehim'e bağlı hissediyor, o olmasa önünün açılıp yükseleceğine inanıyordu. Bu saplantıyla Fehim'e bilmeden eziyet ediyor, gene de istiyordu ki genç adam onu sevmekten vazgeçmesin ama aynı anda nefret etsin. Böylece başrolde hep o olsun. Bütün bunlar zaten dengesi sağlam olmayan Fehim'i deliye döndürüyordu. Suat Bey sahibi olduğu tekstil şirketinin ürettiği ipekli kumaşlarla hazırlanmış bir defilede gördü onu önce. Sonra şarkı söylediği kulübe geldi. Birkaç kez çiçek gönderdi. Onun çok tanınmış, çok varlıklı biri olduğunu öğrendi Halise. 2 yıl öncesine dek İngiliz asıllı bir kadınla evli olduğunu ama kadının onu bırakıp ülkesine dönmüş olduğunu anlattı birisi. Ama kadının aslında ülkesine dönmediği, birdenbire kuşkulu biçimde ortadan kaybolduğu dedikoduları vardı sosyetede. Bir akşam yemeğe çıktılar birlikte. Arabada yüzüne eğildiğinde adamın kokusunu duydu önce Halise. Güven ve rahatlık verici bir kokuydu bu. Ot, tahta ve hafif baharat kokularının iyi harmanlanmış, olgun, inceltilmiş ve tatlı karışımıydı. Belli belirsiz bir sabun kokusu ayrıca temizlik katıyordu buna sanki. o anda tam olarak nasıl bir anlam taşıdığını belirleyemese de iyi bir hayatın kokusu düşüncesi geçti Halise'nin aklından. Koku alma duygusu oldum olası çok güçlüydü. Kokular onu değişik biçimlerde etkiliyor, hoşuna gidenler düş gücünü harekete geçiriyorlardı. Restoranın kapısında hayallere daldı. Omuzlarına atıverdiği vizon kürküyle üstü açık bir arabanın içinde ayakta durmuş kendisini alkışlayanları selamlıyordu. Ünlü bir şarkıcıydı, bir film yapmıştı ve ödülünü almaya gelmişti. Arabadan inip sinema salonuna yürürken sahibi ve koruyucusu olan olgun erkeğin kolunu hafifçe sırtına koyarak onu kolladığını gördü. Kendisi Sophia Loren, yanındaki adamsa Carlo Ponti'ydi sanki. Dönüp ilk kez bir avcı ilgisiyle baktı ona. Orta boylu, kumral bir adamdı Suat Bey. Bakımlıydı, bedeni, göbeği yoktu. Sevecen gülümsüyordu. Yabancı bir aktöre, Spencer Tray'e şaşılacak derecede benziyor, yaşına göre oldukça yakışıklı görünüyordu. Saçları kırçıllaşıp biraz seyrelmekle birlikte dökülmemişlerdi. Kapıyı tutan elinin tırnakları tertemiz, manikürlüydü. Heyecanlandı Halise. Aradığı adam buydu belki de. Henüz 25 yaşında bunca yorulduktan sonra hiç değilse bir süre güvenli, rahat bir kucakta dinlenmeyi özlüyordu. Sahip olduğu nitelikler göz önüne alındığında yanlış yerlerde dolaşıp durduğu çok açıktı. Alkolik bir müzisyenle kule dibinde ne işi vardı? Onu hemen terk etmeliydi. Neden korkacaktı ki? Yuvarlanıp düşüvermekten mi? Bir başına kalmaktan mı? O dönemleri geçirmişti artık. Yemekten sonra özel şoförün kullandığı bir arabayla Suat Bey'in bebek sırtlarındaki evine gittiler. Büyük bir bahçe içinde iki katlı ahşap bir köşktü burası. Köşkün 100 yılın başından kalma olduğunu, birkaç kez iç ve dış yenilendiğini, sürekli bakım istediğini söyleyen Suat Bey. İçerisi ince bir zevkle döşenmişti. Salondaki eşyalar bej, tuğla ve koyu kahve tonlarındaydı. Toprak rengi yumuşacık, deri kaplı iki kanepe, geniş cam bir orta sehpa, antika, sedef işlemeli bir yazı masasıyla kitap ve müzik dolapları vardı. İpek perdelerin, kristallerin, doğrama ve ahşap mobilyaların görkemli ama göze batmayan ışıltıları başını döndürdü Halise'nin. Evin hem böylesine iddialı hem de bu kadar sade oluşu çok etkileyiciydi. Hep bu evde yaşayabilmeyini isterdi. Mutluluk ve huzurun küçük ülkesi gibi görünen o mekanda. Ama bu istekle birlikte umutsuzluğa da düşmüştü. Bu dizeyde birinin bunca varlıklı, görgülü ve deneyimli bir erkeğin onu sevmesi, seçmesi mümkün olamazdı. Oturdular. Dolunay vardı. Açık camlardan içeri ilk yaz akşamının kokuları doluyordu. "Duyuyor musun?" dedi Suat Bey. "Ihlamur kokuyor. Arka bahçede bir ihlamur ağacı var. Yıllar önce babam dikmişti." "Evet, çok hoş," dedi Halise. "Sen de çok hoşsun. Seni tanıdığımdan beri giyimine dikkat ediyorum. Çok zevklisin. Kendine yakışanı biliyorsun. Bu zor öğrenilir. İnsanın içinde olmalıdır.